bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Zıkkımın Kökü. Muzaffer İzgü. Bilgi Yayınevi 6. basım Mart 1997. Okuyan Yenal İyi Alkan. Kültür Bakanlığı, Adana Altın Koza, Hindistan Udaipur Altın Fil, Tokyo Asya'nın en iyileri, İspanya en iyi yönetmen, Paris Cine Junior en büyük film ödülleri. Bando mızıkayla dünyaya geldim. Gerçekten bando mızıkayla. Yıl 1933, aylardan Ekim, günlerden 29. Yani 10. yıl. 10 yılda 10 milyon genç yarattık her yaştan diye marşların söylendiği Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü. İşte o gece annem tutturmuş da tutturmuş Fener Alayı'nı izleyeceğim diye. Babam, yahu avrat ayın günün sancın mancın tutar hem bu karınla demiş. Ama annem, hiç öyle coşkulu bir günde evde oturmak ister mi? Komşu kadınlardan biriyle çıkmışlar evden. Bir yaşındaki abim de annemin kucağında. Fener Alayı'nı eve en yakın izleme yeri olsa olsa saathanenin orası. Annemle komşu kadın bezirganların önündeki daracık kaldırıma dizilmişler, insanların arasına sokulmuşlar. Ama nasıl kalabalık, iğne atsan yere düşmez. Az sonra bando öteden gözükmüş. Pıstattara demeye başlayınca, uy anam annemdeki sancı, breh kadında adım atacak yer yok. Yan yön insan, gerisi dükkan. Aman ha, kadının sancısı tuttu ha, yol verin ha. Yol nerede ki? O sıra bandoda ermiş gelmiş annemin önüne. Kadın doğurdu ha, doğuracak ha. Polisler yol vermişler anneme, yürüyün bandonun ardı sıra, ilk sokaktan sapın içeri diye. Gümdattarara, bando önde, annem, ben, abim, komşu kadın ardında, Fener Alayı bizim arkamızda, ha doğdum ha doğacağım. Gümdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad dakika sonra beni doğurmuş. Adana'nın saathanesinin çanı 22 dan dan dan diye vururken. Muzaffer İzgü. Anam biz 15 yaşına basmadan Hürriyet Mahallesi'ne göçmek istemiyordu. Oysa ki babam, ulan avrat ne var yani göçsek gitsek Hürriyet Mahallesi'ne, kurtulsak şu ev kirasından derdi. Babamın ev dediği şey kocaman bir avlu, avluda bir nar ağacı, bir okaliptüs, bir de küçücük oda. Odanın üstü çinkolarla kaplı, yanları bozulmuş ambalaj sandıkları ve çamur. Çamur. Babamın eve her yıl bir pencere açma merakı yüzünden bu mal sandıkları testereyle delinir. Pencere bu yıl kuzeye bakıyorsa gelecek yıl doğuya, doğuya bakıyorsa öbür yıl güneye bakıyordu. Felsefesi basitti babamın. Değişiklik gerek. Olsun babacığım, değişiklik olsun. Nasılsa biz iki küçüğün dünyası kuzeyde de aynıydı, güneyde de, doğuda da aynıydı, batıda da. Yalnız yatağımıza yattığımız zamanlar tavandaki kocaman sinema kağıdı zaman zaman dünyamızı değiştirirdi. Babam tavanı tas tamam örten bu sinema kağıdını yırtmadan çakmak için epeyce cambazlık etmiş, epeyce de haşlamıştı anamı. Ulan avrat dibinden tutma, ortasından tut. Ulan avrat ortasından tutma, yanından tut. Oğlum keseri ver, oğlum çiviyi ver. Ulan kör, çivi ayağının dibinde. Kağıt tavana çakılıp da bitince onun sevinciyle tüm aile sırt üstü yere yattık. Tarzan ormanlar kralı, uzun saçlı bir adam, yarı çıplak bir kadın, yarı çıplak bir çocuk, bir de maymun. Ve ağaç, ağaç, ağaç. Ağaçların ardında geceleri bizi korkutan, titreten, koskocaman kükreyen bir aslan. İlk günler çok fısıldadık anama. Ana biz korkuyoruz, babama söyle kovalasın şu aslanı şuradan diye. Anacığım gel git sonunda inandırdı bizi onun kedi olduğuna. Öyle bir kediydi ki bu, Tarzan'dan bile büyük bir kedi. Olur mu dedim ben abime. Olur dedi. Niye olmasın? Babamla Kanlızade Osman Emmi'ye baksana. Babam onun yanında kedi gibi kalmıyor mu? Sonraki günler mutlu etti bu kağıda bakmak bizi. Uyumadan önce gözlerimizi bu kağıda diker, ormanda Tarzan'la dolaşır, yarı çıplak kadının acıma duygusuyla bize uzattığı elmayı yer, maymunla uzun eşek oynardık. Babam da mutluydu. Nedense çok ısındı o kış evimiz. Oysaki yakıtımız yine aynıydı. Çok orijinal, çok bilinmedik, bulunmadık bir yakıttı bizimkisi. Ağustos ayında tek atlı bir araba bizi kocaman bir fabrikanın kazan dairesine götürürdü. Babam arabacının yanına otururdu, biz iki kardeş arka tarafa. Bu yaysız, bu insanın bağırsaklarını yerinden oynatan arabada bir tek şey çok hoşuma giderdi. Babamın bıyıklarının sallanması. Sanki bıyık değil, kara yünden bir tutanmış gibi tir tir titrerdi babamın bıyıkları. Araba durur durmaz biz kovalarla yere atlardık. Babam birileriyle konuşur, sonra bize hadi bakalım derdi. Birkaç ayak merdivenden iner, kapkara bir kömür tozu yığınıyla karşılaşırdık. Zaten zayıf olan bacaklarımız titrerdi. Helke dediğimiz kovaları doldurup 3-5 basamak merdiveni çıkarken. Ama kışı, o çok sıcak bilinen Adana'nın kuru ayazı aklımıza gelince bacaklarımızı daha çok oynatır, arabaya bir kova daha fazla kömür tozu atabilmek için çırpınırdık. Kendi kendimize, o çocuk dünyamıza bir de oyun yakıştırırdık oracıkta. Seninki kaç helke oldu? 30. Benimki 41. Babamın sesi duyulurdu. Ulan doldurun, başında ders çalışıp adam olacaksınız. Madem adam olmamız bu kömür tozlarına bağlıydı, öyleyse ha çabala muzo, ha çabala sefa. Bir araba dolusuna pazarlık etmiş olmalılar ki, araba dolmaya başlayınca babam üzerine çıkar bir güzel çiğnerdi. Biz yeniden doldurmaya koyulurduk. Araba bir saatte mi dolar, yarım saatte mi bilemiyorum ama araba yükünü alınca biz de epeyce yükümüzü almış olurduk. Kapkara olmayan bir tek alt yanımız kalırdı. Bakıp bakıp gülerdik birbirimize. Oh oh derdi babam. Aynı sizi kömür çuvalından çıkardığımız günkü gibi oldunuz. Nedense bizim mahallenin yoksul çocuklarının hepsi kömür çuvalından çıkmıştı da Yaşar'ı, Nedim'i, Rıfat'ı leylek getirmişti. Belki de biz kışın dünyaya geldiğimizden leylekler burada değildi. Suç anamın azıcık dişini sıkıp da bizi Mart'tan sonra dünyaya getirseydi leyleyebilme mutluluğuna biz de erişirdik. Araba dolduğu zaman geldiğimiz o uzun yolu yaya dönmek zorundaydık. Ağustos sıcağında kaynardı yer. Nereye bassan alev. Ama bizim ayaklarımızın altı daha yaşımıza girmeden toprakla içli dışlı olmaya başladığı için evelallah bağışıklığı vardı. Madem ki babam toprakla ayağımızın arasına bir deri parçası koyamıyordu, öyleyse bu görev yoksul dostu Tanrı'nındı. Allah baba yere iyi tutunalım diye hem ayağımızı büyütmüş hem de ayağımızla toprak arasında kapkalın bir deri parçası koymuştu. Mutluluktu o yürüyüş. Adam olmamız için gerekli olan kömür tozu arabası önde, biz iki kardeş onun ardında, geleceğinden, kışından, soğuğundan güvenli, yürü Allah yürü. Hele yolda bir de çeşmeye rastlarsan, isterse musluğundan akan su değil kan olsun, ne önemi var, daya ağzını iç kana kana. Ayaklarının altı mı tutuştu? Tut suya. Tepen mi yandı? Eğil musluğa. Su, cana can katan su. Hele bir de bağrını dayadın mı çeşmeye? Bulmaz mutluluk be. Böyle saltanata kim olur da karşı çıkmaz. Eve varınca anam karşılardı bizi. Vii, Arap olmuşlar Arap derdi. Babam yine bağırırdı. Hadi bırakın da lavgarlığı kömür yığın. Toz bu. Şayet bir yere iyice yığmazsan uçar gider. Uçup gittiği bir şey değil, sonra mahallenin yüksek pencerelerinden. Rezil ettiniz odamızı, daha yeni yıkamıştı tül perdelerimizi. Bu buluş da nereden çıktı diye bağırırlardı. Bilmezlerdi ki bu buluş en ucuz buluş, hem de ne buluş. Kömür tozunun ortasını iyice açar, kova kova su taşırdık. Tulumbaya basmak görevi benimle kardeşimin, taşıma işi ise annemindi. Annem taşır, babam kürekle kömür tozlarını karardı. Harç yapardık, kömür harcı. Su, geldi herif. Dök, şu tarafa dök. Avrat, bas ayağını oraya, su akıp gidiyor. Ulan sefa yetiş, sen de şu tarafa bas. Babamın heyecanı iki kardeş koşar, tozların altından çıkan suyun yolunu tıkamaya çalışırdık. Bu iş hemen hemen yarım günümüzü alırdı. Bundan sonra buluşun son bölümü gelirdi. O bölümde seri üretime geçerdik. Her birimizin elinde birer sahan, bu sahanların içine kömür harcını doldurur, sonra elimizle üzerine bir iki vurur ters kapatırdık yere. sahanın kalıbını alan kömürleri babam tam bir asker gibi sıraya dizerdi. Ulan bu süre işli olacak ha? Ulan kim boşalttı onu öyle bok gibi yere? Kim boşalttıysa onu öyle koşar hemen toplardı. Akşam bu işler bittikten sonra hemen yaz için kurulmuş, ki onun da adı vardı bu yoksul evinde, taht, tahtın merdiveninin dibine gelirdik. Anam ısıttığı suyla bizi bir güzel sabunlar, serin yatalım diye birer kovada soğuk su dökerdi başımızdan aşağı. İki kardeş koşturur, cibinliğimizin içine girer, adam olacağımızın mutluluğunu ta içimizde duyarak uyurduk. 3-4 gün sonra da yere dizdiğimiz kömür kalıplarını toplardık. Bu süre içinde o tozlar iyice kurur, birbirlerine yapışırdı. Sonra onları teker teker içeriye taşır, kocaman bir sandığın içine özenle yığardık. Gerçi babam bu işe karışmazdı ama akşam eve gelince sormadan da edemezdi. Hiçbirini kırmadınız değil mi avrat? Anam yanıt verirdi. Yok herif, kırmadık, bir güzel yerleştirdik. Kırmışınızdır, kırmışınızdır. Bizim gözümüzün içine bakardı. Kırmadık baba. Ulan benim bildiğim çocuklarsınız, kırmışsınızdır. Anam atılırdı. Kırmadık dedik ya herif. Yahu niye yalan söylüyorsunuz? Doğru söyleyin. Kaç tane kırdınız? Yahu herif, hiç kırmadık. Eder edemez kendi kendine bir şeyler söylenir. Başını kaşır. Bulgur çorbasından bir lokma daha alır. Kırılır bu bok. Kırılır der, işin içinden çıkardı. Sobamız mı diyeyim, mangalımız mı diyeyim, o da başka bir büyük buluştu. Hem de babamın en son buluşlarından. Önce bir gaz tenekesini alır, pencere meraklısı olduğu için bu tenekenin altından bıçakla, çekişle çok güzel bir pencere açar, kapağı bu derdi. Sonra tenekenin tam ortasından teller sokar, bu telleri tenekenin öteki ucundan çıkarırdı. Sıvamak, zaten babamda büyük bir merak ve büyük bir istek. Hemen bahçeli bir köşesini kazar, birkaç dakika içerisinde çamurunu hazırlar, tenekenin içini dışını bir güzel sıvardı. Yalnız orta yerinden küçücük bir delik, üst tarafından da şöyle bir kalıp kömür alacak denli bir boş yer bırakırdı. Ondan sonra aşk olsun artık bu soba mı, mangal mı, ne olduğu belli olmayan şeyi yerinden oynatabilirdi. Anam, herif geçen seneki belimi kırdı, bari bu yılki biraz hafif olsaydı deyince babam, ulan avrat, bunun ağrı iyidir, ağrı derdi. Meret sanki altındır. Anam şöyle bir yüklenir. Ocağın batmaya herif, kurşun gibi olmuş derdi. He hey, neye erer ki senin aklın? Kışın o bir ısındı mı soğuma bilmez be, soğuma. Hafif olsun da o bir koca sandık kömürü bir ay içinde tüketin. Sonra da ayazda kalın, he mi? Avrat, avrat, yenenle yanana daha dayanmamış. 3 gün içinde de bu kalorifer kazanı yavrusu kururdu. Eh, ondan sonra var mı Ahmet Efendi'nin aile bireylerine karada ölüm? Ne gelirse soğuktan gelir avrat. Onun için midir, nedir? Kışları biz iki kardeş bir tabutun içinde yatardık. Yalnız bu tabutun kapağı yerine yorgan örterlerdi üzerimize. Dar bir kerevet, gündüzleri oturmak, geceleri de bizim yatmamız için odanın baş köşesini süslerdi. Yatacak zaman bu kutsal üşütmeme görevini babam üzerine alır, birimizin başını kerevetin bir yanına, ötekimizin başını öbür yanına koyar, sonra da yan tarafı upuzun bir tahta geçirirdi. Bu tahta işi de babamın son buluşlarından olup, yarı otomatik olduğundan sabahları sökmesi, akşamları yerine takması bir dakikayı geçmezdi. Artık bir üstümüz kalırdı örtülmedik. Birinci yorgan, onun üzerine de evde çul çaput adına ne varsa üstümüze. Yahu baba, yandık be vallaha. Kesin sesiniz ulan keratalar. Kesin de dinleyin. Bir mezerci varmış. Bu mezerci Ağustos'un sıcağında bile kaputla mezer kazarmış. Adamın biri dayanamamış sormuş. Arkadaş demiş, nedir bu hal? Neden böyle bu yazın sıcağında kaputla mezer kazarsın? Mezerci yanıt vermiş. Arkadaş, kazarım ki kazarım. Bunca senelik mezerciyim. Her gelen ölünün sahibine sordum. Neden öldü? Soğuk algınlığından dediler. Ben de şimdi soğuk alıp ölmemek için yaz kış kaputla gezer çalışırım. Ya anladınız mı? İt oğlu itler. Anlamayıp da ne yapacaktık? Kış boyunca her gece anlatılırdı bu sıkıcı öykü. Artık abimin yatağının bu başından dişlerinin gıcırdadığını duyardım. Elbette babama değildi bu diş gıcırdatmaları. Mezarcıyaydı. Şu hiç ölmeyen mezarcıya. Lan derdi Safa, şu mezarcıyı bir bulup diri diri gömmeli de Yusuf. Yok derdim ben. Kefen yerine paltoyla gömmeli puştu. Bilmem, belki de hakkı vardı babamın. Yoksul evinde bir kişinin soğuk alıp hastalanması demek, tüm ailenin yiyeceğinden içeceğinden kesilip doktora ilaca verilmesi demekti. Bir kez ben sünmüş de sünmüştüm. Önce boğazım yanmıştı, sonra göğsüm. Arkasından bir ağrı gelip oturmuştu sırtıma. Soluk alırken sanki hava değil kurşun yutuyormuş gibi oluyordum. Vücudumun alevi sanki gözlerimden fırlayıp çıkmak istiyormuş gibi patlak patlak olmuştu gözlerim. Babam soğuk almış, soğuk diyordu. Anacığımsa kurşun döktü, belki nazar değmiştir diye. Bilmem neremize nazar değecekti ki bizim. Bir kez pek öyle akıllı çocuklar değildik. Sonra yoksulun kuru ekmek tombulluğu da yoktu üzerimizde. Yüzümüzde kanın zerresini bulmak için tam araç gereçli laboratuvarlar ister. İş böyle olunca neyimize nazar değecekti ki? Ana bu. Kuzguna yavrusu Zümrüt'ü anka görünürmüş. Kim bilir biz de anamızın gözünde ne eşi bulunmaz ne nazar değecek çocuklardık. Bin maşallah. Kurşun dökmenin bir yararı olmayınca tüm duaları okuyup okuyup üzerime üfledi anacığım. İki günde bu duaların etkisini bekledik durduk. Umut ne iyi bir şeydi. Doktor parası, ilaç parası vermeden bir çocuğun iyileşmesi yoksul evi için umutların en iyisiydi. Dualar da işe yaramayınca babam bu kez Çelçi Yusuf'a başvurmuştu. Ne de olsa Çelçi Yusuf'taki otlar şunlar bunlar yoksul kesesine uygun. Avrat kaynat bu otu şıp diye kesermiş. Zonklayan kafamla düşünmüştüm. Acaba neyi kesecek ki? Acı pis bir şeydi bu kaynattıkları otun suyu. Çerçi Yusuf bir bardak demiş. Sağ olsun babam 3 bardak içirdi üst üste. Hem de burnumu sıka sıka. Aradan 2 saat geçince de beni inandırmaya çalıştı. Allah Allah, iyi oldu vallahi be. Vallahi iyi oldu avrat. Efendi neymiş şu Çerçi Yusuf'un ilacı? Allah yokluğunu göstermez. İşte babam böyle Çerçi Yusuf'u öven nutuklar çekerken ben kendimi yitirmişim. Babam maşallah uyudu demiş. Anam çocuk elden gidiyor diye çırpınırmış. Biraz sonra babam bakmış ki biz hırıltılı mırıltılı bir ölüm marşına başlamışız. Bindirmiş sırtına, kendime geldiğim zaman sırt değiştiriyordum. Babamın sırtından anamın sırtına aktarılıyordum. Anam soluk alıyor mu herif diyordu. Babam da hem üzgün hem kızgın alıyor alıyor diyor ve ekliyordu. Çocuk dediğin güle benzer. Bugün solar yarın açar. Ama babam bilmiyordu ki bugün solan başka bir güldür, yarın açan başka bir gül. Ve bu gül o gün ilk kez doktorun masasına yattı. Doktor Bahri Bey oramı dinledi, buramı dinledi. Neredeydiniz şimdiye dek? Dedi. Evdeydik dedi babam. Yoksul babasıydı Bahri Bey. Babamın avcuna koyduğu şıngırtılı bozuk paralara ne baktı ne de bir ses etti. Yalnız yarın gene getirin dedi. Orada yediğim 3 iğne bir de kocaman kocaman güllaçlar bir haftada ayağa kaldırdı beni. Ama o gece ne anam uyudu ne de babam. Doktor meğer sulu saplıcan demiş. Sulu saplıcan da çocuk düşmanı o zamanlar. Terleyen vücuduma havlunun birini koydu, birini kaldırdı anacığım. Arada bir soluğumu dinlemeyi de unutmadı. Çünkü soluk önemlidir yoksul evinde. Zavallı, benden 1 yaş büyük olan ağabeyim 1 hafta boyunca ayrılmadı başucumdan. Ne masallar uydurdu, ne şarkılar söyledi başucumda yaşamla bağımı koparmayayım diye. Oysa ki ben yaşamayı o koşullar içinde bile seviyordum. 1 hafta sonra artık ne başım dönüyordu ne de ateşim vardı. Yılda 1 kez ev sahibimizin evine giderdik. Adana'da ev kiraları Muharrem'den Muharrem'e toptan ödenir. Muharrem ayı da nedense hiç değişmez, hep Eylül'e denk gelir ve narların olgunlaştığı mevsimdir. Anam bahçemizdeki çatlamayan narlardan kocaman bir sepet hazırlardı. Sonra abimle benim elimizi yüzümüzü bir güzel yıkar, boyama pantolonlarımızı giydirir, bayramlık ayakkabılarımızı, varsa tabii, ayaklarımıza geçirir, ev sahibimizin yolunu tutardık. Narlar ev sahibimize rüşvet, biz 2 kardeş de acıma duygularını devinime geçirecek birer uyarıcı. Babam yolda uyarırdı. Ulan boynunuzu iyice bükün ha diye. Nah şöyle bükeceksiniz. Biz artık ev sahibimizin oraya dek iyice alışkanlık kazanalım diye sokakta bile boynumuzu kırar yürürdük. Namussuz karı ulan ne var ki sanki bizi evden çıkaracak be? Kaltak yetmedi mi o konuklar sana? Baksana şu 2 sabiye. Ne derim ben bu 2 sabiyle sokaklarda? İnsan bunlara acır be. Bilmiyorum kaç liraydı bu bizim oturduğumuz toprak parçasının yıllık kirası. Toprak parçası diyorum çünkü üzerindeki çerden çöpten odayı yüksek mühendis babam kondurmuştu. Ulan derdi babam, baktığınız koca karı ıngır cıngır ediyor, ağlamayı unutmayın ha. Ağlayın, sulu sulu dökün. Biz iki kardeş bir tiyatronun dram aktörleri gibi sahneye yaklaştıkça biraz daha boynumuza, gözyaşı ayarımıza çekidüzen verirdik. Kolay değil, biraz sonra büyük izleyicinin karşısına çıkacağız. Olur ki rolümüzü iyi kesmezsek Eylül ayından sonra dışarıdayız. Ondan sonra Adana'nın 15-20 gün dinmeksizin pisem pisem yağan yağmurları tependi. Kale kapısı semtinde kocaman bir konağın kapısını çalan babam bir kez daha ''Ulan iyice kırın boynuzu ha!'' demeyi unutmazdı. Kırık boyunla kıvrım kıvrım merdivenleri çıkar, geniş bir odanın orta yerindeki koltuğa kurulmuş şişman bir kadının elini öperdik. Nedense bu el her zaman keçi gibi kokmuştur bana. Ama işin ucunda ölüm kalım olduktan sonra evelallah öpmek değil ya, yala deseler yalardım bu kalın damarlı keçi keçi kokan eli. Babam Münevver Hanım derdi, sayenizde büyüyüp gidiyor işte sabiler. Göz kırpardı babam, boynuzu biraz daha kırın demekti. Size nar yolladı bizimki. Kadın konuşmazdı hiç. Bir besleme hemen narları boşaltır, sepeti tutuştururdu elimize. Babam bir çıkına sardığı parayı bu koca karın avucuna saydığı zaman işte o anda başlardı hiç konuşmayan kadın konuşmaya. Ahmet Efendi derdi, marul eksem daha çok kazanırım bu paradan. Doğru Münevver Hanım, çok doğru ama biliyorsun ki olmaz, şöyle birkaç lira daha ver bakalım. Vallahi yok hanım. İşte o zaman tüm görev bizim omuzlarımıza yüklendiği için babamdan görevi devralır, başlardık boyun kırıp ağlamaya. Deyze, deyze, atma bizi sokağa, deyze. Yürekler dayanır mı? Boyunlar kırık, gözler yaşlı. Koca karı konuşur. Hadi bu yılda çocukların hatırı için oturun. Ama seneye hiç karışmam ha, Ahmet Efendi, derdi. Kadın beslemeye seslenir. Kız, çocukların karınlarını doyur, derdi. Besleme bizi mutfağa bir köpek iniği gibi sokar. Ne yiyeceğiniz lan, diye sorardı. Sanki şunu isteriz, bunu isteriz desek olacakmış gibi. Hiç abla derdik, ne verirsen. Ne vereyim lan ben size, et vereyim mi? Sorduğu şeye bak. Kocaman bir tabak et koyardı önümüze. Sonra adını bilmediğimiz, adını duymadığımız tatlı ve kompostolar. Ceplerimize de erik kurusu. İki kardeş tıkanana dek yerdik bunlardan. Şerbet de yapayım mı lan size? Yap abla. Ne aç gözlüsünüz lan siz? Ne bilelim, sonradan öğrendik. Meğer teşekkür ederiz abla dememiz gerekirmiş bu çok kibar beslemeye. Nemize gerek teşekkür, buz gibi kocaman bir bardak vişne şerbeti varken. Delimsirek kız, ben evleneceğim ha derdi. İyi abla derdik. Kimden biliyor musunuz? Kimden abla? Eczacı kalfasıyla. Büyük annem evlendirecek beni. Durun lan, size çörek de vereyim. Oğlan beni deliler gibi seviyor. Bu çörekleri ben yaptım ha. Eline sağlık abla. Size kalem vereyim mi? Ver abla. Ama iki tane yok. Olsun, biz ortadan böleriz. Dışarıdan koca karının sesi duyulurdu. Kız, aşağıdan o eski dolu bohçayı getir. Besleme bize yan yan bakar. Büyük anne size eski verecek der. Besleme ile birlikte dışarı çıkardık. Hemen babamızın yanına diz çöker otururduk. Ama aradan zaman geçtiği için ne abimin aklında kalırdı boyun kırmak ne de benim.